Ayrım 25.
Sayfa 245. Pierre tepeye çıktı. Orada bir saatten daha uzun bir süre kaldığı halde onu benimsemiş olan o aile çevresinden hiç kimseyi bulamadı. Çoğunu hiç tanımadığı birçok ölü vardı yerde. Ancak kimilerini tanıdı. O gencecik subay hep aynı biçimde, yarın ta kenarında, bir kan birikintisinin içinde büzülmüş oturuyordu. Kırmızı yüzlü erse hala çırpınıyordu. Onu götürmemişlerdi. Pierre koşarak aşağıya indi. Nereye gideceğini bilmeden, savaş alanı dışına yollanan binlerce sedyenin arkasından koşarken, ''Hayır olamaz, vazgeçerler artık bundan. Bütün yaptıklarından dehşet duyacaklardır.'' diye düşünüyordu. Ama dumanla örtülen güneş hala yükseklerdeydi ve önde özellikle Semyonovski köyünün solunda dumanlar arasında bir kaynaşma oluyor ve topların, tüfeklerin atış uğultusu, zayıflamak şöyle dursun, insanı çıldırtacak derecede şiddetleniyordu. Tıpkı can acısıyla bağıran bir insan gibi. 33. Borodino Savaşı'nın en önemli devinimi Borodino ile Bagration'un ileri karakolu arasında 10 kilometrelik bir boşlukta oldu. Bu uzaklığın dışında öğleye değin bir yanda Uvarov komutasındaki süvari güçlerinin devinimi, öte yanda Utitsa'nın gerisinde Poniatowski ile Tushkov'un arasında bir çatışma olmuştu. Savaşın en önemli çarpışması Borodino ile Bagration'un ileri karakolları arasında orman yakınında iki yanı rahatça görülebilen açıklıktaki savaş alanında her çeşit kurnazlıktan uzak bir biçimde yapıldı. Savaş her iki yandan birkaç yüz topun atışlarıyla başladı. Ondan sonra duman tüm savaş alanını kaplayınca dumanın içinde Fransızlar yönünden sağdan Dese ile Kompans komutasındaki iki tümen Rusların ileri karakollarına doğru, soldan da Kral Naibinin alayları Borodino üzerine doğru yürüdüler. İleri karakollar Napolyon'un üzerinde bulunduğu Shevardino tabyasından 1,5 kilometre, Borodino ise düz bir çizgi üzerinden bakılırsa 3 kilometre ilerideydi. Bu yüzden Napolyon orada olup bitenleri göremiyordu. Kaldı ki alana gelen duman sisle birleşerek tüm bölgeyi gözden saklıyordu. Dese'nin tümeninin ileri karakollara doğru yürüyen erleri, kendilerini ileri karakollardan ayıran vadiye ininceye değin görülebildi ancak. Vadiye iner inmez ileri karakollardaki toplardan, tüfeklerden yükselen duman o değin yoğun bir hal aldı ki, vadinin o ucu bütünüyle örtüldü. Dumanın arasında gene siyah karartılar belirip yitiyordu. Herhalde erlerdi bunlar. Kimi vakitte süngülerin parıltısı bir an için ışıldayıp sönüyordu. Ama Shevardino tabyasından bakılınca bunların ilerleyip ilerlemediklerini ve Fransız mı yoksa Rus mu olduklarını anlamak olanaksızdı. Güneş pırıl pırıl yükselmişti ve eğri elini siper ederek ileri karakollara bakan Napolyon'un tam yüzüne çarpıyordu şimdi. Duman ileri karakolların önünden yayılıyor ve kimi vakit kayıyormuş, kimi vakitte ordular ilerliyormuş gibi görünüyordu. Ara sıra silah sesleri arasında insanların çığlıkları da duyuluyordu. Ama orada ne yaptıklarını görmek olanaksızdı. Napolyon tepeden dürbünle bakıyordu ve ucundaki yuvarlaktan dumanı ve insanları görüyordu. Bunlardan kimileri kendi adamlarıydı, kimileri ise Rus. Ama çıplak gözle baktığı vakit daha biraz önce gördüğü insanların nerede olduğunu bilemiyordu. Tepeden aşağıya indi, bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Duruyor, silah seslerine kulak veriyor, dikkatli bakışlarını yeniden savaş alanına çeviriyordu. Değil öyle aşağıdan, Napolyon'un bulunduğu yerden, kimi generallerin şimdi durdukları tepedeki tabyadan, şimdi ardı ardına kimi vakit Rus, kimi vakit Fransız erlerin, yaralı, ölü, canlı ya da korkudan çıldıracak duruma gelmişlerin olduğu, ileri karakollardan bile o noktada olup bitenleri anlamak olanaksızdı. Bu noktada hiç dinmeyen sürekli bir top ve tüfek atışı altında birkaç saat boyunca kimi vakit yalnız Ruslar, kimi vakit yalnız Fransızlar ortaya çıkıyor, kimi vakit piyade, kimi vakit süvari erleri ileri atılıyor, düşüyor, ateş ediyor, birbirleriyle savaşıyor, sonra da koşarak geri çekiliyorlardı. Savaş alanından Napolyon'a hiç durmadan dört nala yaverler ve mareşallerin gönderdikleri haberciler geliyordu. Savaşın gidişi üzerine bilgiler veriyorlardı. Ama verdikleri tüm raporlar yanlıştı. Çünkü hem belirli bir anda savaşın en devingen noktasında ne olup bittiğini söylemek olanaksızdı, hem de yaverlerin birçoğu asıl çarpışmaların yapıldığı noktaya değin gidemiyorlar, ancak başkalarından duyduklarını bildiriyorlardı. Ayrıca herhangi bir yaver Napolyon'a gitmek için o 4-5 kilometrelik uzaklığı alıncaya değin koşullar değişiyor ve gelen bilgi artık işe yaramaz oluveriyordu. Kral naibinden Borodino'nun ellerine geçtiği ve Koloça üzerindeki köprünün Fransızların denetiminde olduğunu bildirmek için dört nala gelen yaverin raporu da böyle oldu nitekim. Yaver Napolyon'a orduların köprüden geçmesi için buyruk verip vermeyeceğini soruyordu. Napolyon ırmağın öbür yanından güçlerin saflara girip buyruğunu beklemesini söyledi. Ama köprü bu buyruğu verdiği sırada bile değil, daha yaver Napolyon'a durumu bildirmek için Borodino'dan ayrıldığı sırada düşmüş, geri alınmış ve Ruslar bu köprüyü Pierre'in de savaşın ta başında katıldığı çatışmada yakmıştı. İleri karakollardan dört nala gelen solgun yüzlü, korku içinde bir yaver, saldırının püskürtüldüğünü haber verdi Napolyon'a. Oysa ileri karakollar ordunun başka birliklerince ele geçirilmişti ve Davu sağdı ama başından hafifçe bir yara almıştı. Napolyon kaçınılmaz biçimde yanlış olan bu raporlara göre buyruklar veriyordu. Ama bu buyruklar ya o hiç buyruk vermeden yerine getirilmiş oluyor ya da koşullar değiştiği için yerine getirilemiyordu. Savaş alanına daha yakın duran ama Napolyon gibi çarpışmada bulunmayan ve yalnız seyrek olarak kurşun yağmuru altında kalan bölgelerden geçen mareşaller, generaller, Napolyon'a sormadan nereden nereye ateş edileceğini, süvarilerin dört nala nereye gideceklerini, piyadenin de nereye koşacağını söyleyerek buyruklar veriyordu. Napolyon'un buyrukları gibi onların da buyruklarından pek azı yerine getiriliyordu. Buyruklarının tam tersi oluyordu çoğu zaman. İleri atılmaları buyrulan erler seri atış alanına girince koşarak geri çekiliyorlardı. Yerinde kalmaları buyrulan erler birden karşılarında beklenmedik bir biçimde Rusları görünce kimi vakit kaçıyor, kimi vakit saldırıyor ve süvariler buyruk beklemeden kaçan Rusları dört nala kovalıyorlardı. Süvari tümeninden iki alay işte böyle Semyonovski Vadisi'nden dört nala geçerek tepeye tırmanır tırmanmaz oldukları yerde dönerek yıldırım gibi geriye çekilmişlerdi. Piyade erleri de aynı biçimde ilerliyor, kimi vakit kendilerine buyrulan yerlerden bambaşka bir yere gidiyorlardı koşarak. Topların ne zaman nereye geçirileceği, piyadenin ne zaman devinime geçeceği, ne zaman ateş edileceği, süvarilerin ne zaman Rus piyadesini çiğnemek için ileri atılacağı konusundaki tüm buyruklar, safların içinde olan en yakın birlik komutanlarınca ne Davu, Mura, dahası Napolyon'a bile sorulmadan veriliyordu artık. Bu insanlar verilen bir buyruğu yerine getirmedikleri ya da keyiflerince buyruk verdikleri için haklarında işlem yapılmasından korkmuyorlardı. Çünkü savaşta ortaya atılan insanların en değerli şeyidir, kendi yaşamıdır ve kurtuluş kimi vakit geriye çekilmekte, kimi vakitte ileri atılmakta gibi görünür. Sözün kısası, savaşın en civcivli yerinde olanlar içinde bulundukları ana uygun olarak davranıyorlardı. Aslında ise bütün ileri atılışlar ya da geriye çekilişler orduların durumunu değiştirmiyordu. O koşarak ileri ya da birbirinin üzerine atılışlar hemen hemen hiç zarar vermiyordu onlara. Asıl zarar, yani ölüm ya da sakatlanma, bu insanların oradan oraya koşuştukları alanın her yerinde uçan mermilerden, kurşunlardan geliyordu. İnsanlar mermileri ve kurşunların uçuştuğu bir alandan çıkar çıkmaz, geride duran komutanlar hemen onları gruplara sokuyor, disiplin altına alıyor. O insanlar da bunun etkisiyle yeniden atış alanına giriyor. Girer girmez ölüm korkusu altında disiplini yeniden unutuyor ve kalabalığın bir rastlantı sonucu sürüklediği devinimlere uyarak oradan oraya savruluyorlardı. 34. Napolyon'un bu ateş çizgisine yakın duran, dahası kimi vakit ateşin ortasına giren yardımcıları Davo, Ney ve Mura, kitle durumunda düzenli büyük birlikler sürüyorlardı oraya. Ama başka savaşlarda olup bitenlerin tersine o düzenli kalabalık asker birlikleri, düşmanı bozguna uğratacak yerde hep bozguna uğramış, korkmuş, düzensiz yığınlar durumunda geri dönüyorlardı bu bölgeden. Generaller onları yeniden düzene sokuyorlardı. Ama erlerin sayısı gittikçe azalıyordu. Öğle üzeri Mura, Napolyon'a yaverini göndererek destek istedi. Mura'nın yaveri dört nala gelip de majesteleri bir tümen daha gönderdikleri takdirde Rusların bozguna uğratılacağını bildirdiği sırada Napolyon, Tabya'nın altında oturmuş punç içiyordu. Sözlerini anlamıyormuş gibi yapmacık bir şaşkınlıkla uzun siyah saçları kıvrılmış, Mura'nın da saçları aynı biçimde kıvrılmıştı, yakışıklı gence bakarak ''Destek mi?'' diye yineledi. Bunu sorarken ''Destek ha, daha ne desteği istiyorlar?'' Ellerinde Rusların en zayıf, en az berkitilmiş kanadına yönelmiş ordunun yarısı var diye düşünüyordu. Sert bir tavırla, ''Napoli kralına söyleyin, daha öğlen olmadı, bu yüzden satranç tahtasını iyi göremiyorum, hemen gidiniz.'' Uzun saçlı, yakışıklı delikanlı yaver, elini şapkasından ayırmadan derin derin içini çekerek ölüm alanına koştu gene. Napolyon ayağa kalktı ve Kulankorüst ile Berthier'i yanına çağırarak savaşla ilgisi olmayan konularda söyleşiye daldı. Napolyon'un gittikçe daha büyük bir heyecanla sürdürdüğü konuşmasının ortasında, terli bir at sırtında yaveriyle birlikte Tabya'ya doğru yaklaşan bir generale ilişti Berthier'in gözleri. Bu Belyard'dı. Atından inerek çevik adımlarla imparatora yaklaştı, çekinmez bir tavırla yüksek sesle destek gönderilmesinin zorunlu olduğunu kanıtlamaya girişti. Onuru üzerine yemin ederek imparator bir tümen daha verirse Rusların mahvolacağını söylüyordu. Napolyon omuzlarını silkerek hiçbir karşılık vermeden gezintisini sürdürdü. Belyard yüksek sesle ve heyecan içinde çevresindeki yaver generallerle konuşmaya başladı. Napolyon ona yaklaşarak ''Siz çok heyecanlısınız Belyard'' dedi. ''Şiddetli ateş altında insan kolay yanılabilir. Gidin, duruma bakın, o zaman gelip bana söylersiniz.'' Belyard daha gözden uzaklaşır uzaklaşmaz başka yönden gönderilen bir haberci daha geldi dört nala. Napolyon ikide bir rahatsız edilmekten sinirlenen bir tavırla ''Gene ne var?'' diye sordu. Yaver ''Majesteleri, prens'' diye başladı söze. Napolyon öfkeli bir devinimle atıldı. ''Destek mi istiyor?'' ''Evet'' anlamında başını eğdi yaver ve raporunu vermeye başladı. Ama imparator ona arkasını döndü, iki adım attı, durakladı, gene geri döndü ve Berthier'i çağırdı yanına. Ellerini iki yana açarak ''Yaşlıları göndermeli oraya'' dedi. Berthier'in yüzüne baktı. ''Kimi göndersek acaba?'' ''O benim kartal durumuna getirdiğim yavru kuşa'' diye sordu. Sonradan ona yavru kuş adını takacaktı. Tüm tümenleri, alayları ve birlikleri ezbere anımsayan Berthier, ''İmparatorum, oraya Claparedin tümenini gönderelim mi?'' diye sordu. Napolyon evet anlamında başını salladı. Yaver dört nala Claparedin tümenine gitti. Birkaç dakika sonra da Tabya'nın arkasında duran ve savaşta henüz yıpranmamış olan muhafız alayı devinime geçti. Napolyon hiç konuşmadan o yöne bakıyordu. Birden Berthier'e doğru döndü. ''Hayır, Claparedi gönderemem.'' dedi. ''Fria'nın tümenini gönder oraya.'' Claparedin yerine Fria'nın tümenini göndermekte hiçbir yararlı yön yoktu. Dahası belliydi ki Claparedi şimdi durdurmak ve yerine Fria'nı göndermek rahatsızlık veren ve işi geciktiren bir şey olacaktı. Ama buyruk gene de yerine getirildi. Napolyon anlamıyordu ki ordunun karşısında ilaçlarıyla işi karıştıran bir doktor rolündeydi. Oysa bir doktorun böyle zararlı bir rol oynayabileceğini çok iyi bilir, böylelerini suçlardı. Fria'nın tümeni başka tümenler gibi savaş alanının dumanı içinde yitmişti. Çeşitli yönlerden yaverler dört nala gelmeyi sürdürüyor ve hepsi söz birliği etmiş gibi hep aynı şeyleri söylüyorlardı. Hepsi destek istiyor, hepsi Rusların yerlerinde durduklarını, Fransız ordusunu eriten bir cehennem ateşi açtıklarını ileri sürüyordu. Napolyon açılır kapanır bir iskemlenin üzerinde derin düşüncelere dalmıştı. Gezilerden hoşlanan ve sabahtan beri acıkmış olan Bay de Busse saygıyla imparatora yaklaştı. Majestelerine öğle yemeği yemesini önerme yürekliliğinde bulundu. Herhalde majestelerini artık utku kazanmış olmakla kutlayabilirim dedi. Napolyon hiç konuşmadan başını hayır anlamında salladı. Busse baş sallayışın utku sözüyle ilgili olduğunu sanarak saygılı olmakla birlikte şakacı bir tavırla dünyada yemek varsa yenilmesine engel olabilecek hiçbir neden olamayacağını söyleme yürekliliği gösterdi. Napolyon birden somurtkan bir tavırla gidin diyerek arkasını döndü. Busse'nin yüzü buna üzüldüğünü belli eden pişmanlık dolu aynı zamanda hayran bir gülümseyişle aydınlandı, sonra kayar gibi yürüyerek öbür generallere yaklaştı. Napolyon her zaman şanslı olan, kumara avuç avuç çılgınca para saçan ve asıl önem verdiği oyunun tüm olasılıklarını hesaba kattığı anda oyunu kesinlikle yitireceğini duyumsayan bir kumarcının duyduğu müthiş sıkıntıyı duyuyordu şimdi. Ordular, generaller, hazırlıklar, devinim, kısa ve enerjik bildiriler aynıydı. Kendisi de değişmemişti, aynıydı. Bunu biliyordu. Aynı zamanda biliyordu ki şimdi eskisinden daha deneyimli, daha ustaydı. Karşısındaki düşman bile Austerlitz'le Friedland'daki düşmanın aynısıydı. Bir büyünün etkisindeymiş gibi gücünü yitirmiş olarak boşa gidiyordu. Kullanılan savaş taktikleri hiç değişmeyen ve her zaman başarıyla kullanılan şeylerdi. Bataryaların hep aynı noktada yoğunlaşması da, cepheyi yarmak için yedeklerin yaptığı saldırı da, çelik adımlarıyla süvari güçlerinin saldırısı da, hepsi denenmişti. Öyleyken utku şöyle dursun, her yönden hep generallerin öldüğü ya da yaralandığı, destek göndermenin zorunlu olduğu, Rusları yerlerinden püskürtmenin olanaksızlığı ve orduların bozguna uğradığı haberleri geliyordu. Eskiden 2-3 tümcelik buyruklardan sonra mareşaller, yaverler, neşeli yüzlerle dört nala gelip imparatoru kutlar, alınan ganimetleri, tutsak birliklerini, yığınla düşman bayrak ve sancağını, ele geçirilen toprakların ve besin maddelerinin miktarını bildirir, Murat'a yalnız konvoyları almak üzere süvari birliklerini göndermek için izin isterdi. Lodi'de, Marengo'da, Arcole'de, Lent'te, Austerlitz'te, Wagram'da ve öbür savaş alanlarında hep böyle olmuştu bu. Şimdi ise tuhaf bir terslik çökmüş gibiydi orduların üzerine. İleri karakolların ele geçirildiği haberine karşın Napolyon görüyordu ki bu seferki savaş hiç de eskiden yapmış olduğu savaşlara benzemiyor. İçinde uyanan bu duyguyu çevresinde bulunan tüm deneyimli insanlar da paylaşıyorlardı. Bütün yüzlerde hüzün vardı ve herkes gözlerini birbirinden kaçırıyordu. Yalnız Busse olup biteni kavrayamıyordu. Napolyonsa uzun savaş deneyimlerinden geçtikten sonra elden gelen tüm çabaların gösterilmesine karşın saldıran güçlerin bir türlü kazanamadığı bir meydan savaşının aralıksız 8 saat sürmesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Biliyordu ki bu hemen hemen yenilgiyle sonuçlanan bir çarpışmadır ve meydan savaşının ulaştığı o gergin hava içinde şimdi artık en küçük bir terslik, en küçük bir kararsızlık kendisini de ordusunu da mahvedebilir. Hiçbir savaşı kazanmadığı, 2 aylık süre içinde hiçbir sancağı, hiçbir topu, hiçbir birliği ele geçiremediği, bütün bu tuhaf Rusya seferini beyninde canlandırdığı, çevresindekilerin üzgün yüzlerine baktığı ve Rusların hala dayandığını gösteren haberleri aldığı şu anda tıpkı karabasan görüyormuş gibi bir duyguyla doluydu ve kendisini mahvedebilecek ne deyin talihsizce rastlantı varsa bir bir aklından geçiriyordu. Ruslar sol kanada saldırabilir, cephenin ortasını yarabilirlerdi. Dahası serseri bir kurşun onu bile öldürebilirdi. Bütün bunlar olabilirdi. Bugüne değin yaptığı savaşlarda yalnız başarı olasılıklarını tasarlamıştı hep. Şimdi ise aklına bir sürü talihsizce rastlantı geliyor ve hepsini de bekliyordu. Evet, tıpkı düş gören bir insanın üzerine çullanan bir haydudu mahvetmek için son bir çaba ile elini kaldırdığı ve tam ona vuracağı sırada elinin birden bütün gücünü yitirerek bayağı pelteleşip aşağı doğru sarktığını anlayarak duyduğu o müthiş korkuya benzer bir duygu içindeydi. Ruslar Fransızların sol kanadına saldırdıkları haberi onda böyle bir korku uyandırmıştı. Tabyanın altında açılır kapanır iskemlesine oturmuş, dirseklerini dizlerine dayayarak başını eğmiş, hiç konuşmadan duruyordu. Bertie yanına yaklaştı ve ona işlerin durumunu kesin olarak öğrenmek için cephe boyunca dolaşmayı önerdi. Napolyon, "Ne? Ne dediniz?" dedi. "Ha, evet, söyleyin bana bir at getirsinler." Ata binerek Semyonovski'ye gitti. Geçtiği bütün her yerde ağır ağır dağılan barut dumanının arasında, kan birikintilerinin ortasında tek tek ya da kümeler halinde yatan atlar ve insanlar görünüyordu. Bu deyin küçük bir yerde böylesine feci bir görünümü, bir arada bu deyin çok ölüyü, daha ne Napolyon ne de generallerden biri görmüştü o güne deyin. 9 saattir durmadan süregelen ve kulakları sağır eden top uğultusu bu görünüme özel bir anlam veriyordu. Tıpkı sahne oyunları oynandığı vakit çalınan müzik gibi. Napolyon Semyonovski'nin yüksek bir yerine çıktı ve barut dumanı arasında görmeye alışık olmadığı renklerde üniformalar giymiş insanların dizi dizi durduklarını gördü. Gördükleri Ruslardı. Ruslar Semyonovski tabyasının arkasında yoğun saflar durumunda duruyor, topları durmadan uğulduyor ve konumlanışları boyunca duman çıkarıyordu. Artık buna çarpışma denemezdi. Rusları da Fransızları da hiçbir sonuca götüremeyen bir karşılıklı öldürmeydi bu yalnızca. Napolyon atını durdurdu ve gene düşüncelere daldı. Bu düşüncelerden Bertie'ye ayıracaktı onu. Gözlerinin önünde ve çevresinde sürüp giden ve onun yanından yönetildiği, onun istencine bağlı olduğu sanılan bu işleri artık Napolyon durduramazdı. Başarısızlık da eklenince bütün bunlar ona ilk kez gereksiz ve korkunç görünüyordu. Atını Napolyon'un yanına süren generallerden biri eski muhafız alayını savaş alanına sürmeyi önermek gözü karalığında bulundu. Ney ile Bertie'ye bakıştılar ve generalin bu saçma önerisi üzerine birbirlerine alaylı alaylı gülümsediler. Napolyon başını eğerek uzun süre hiç konuşmadı. Sonra... ''Muhafız alayını Fransa'dan bu deyin uzakta mahvettirmem.'' diyerek atını çevirdi ve gerisin geriye Shevardino'ya döndü. 35. Kutuzov ak saçlı başını eğmiş oturuyordu. Ağır bedeniyle Pierre'in onu o sabah gördüğü yerde halıyla örtülmüş bankın üzerindeydi. Hiçbir buyruk vermiyor, yalnız kendine yapılan önerileri ya kabul ediyor ya da geri çeviriyordu. Çeşitli öneriler karşısında ''Evet evet yapın bunu'' diye karşılık veriyordu. Zaman zaman çevresinde bulunanlardan birine ya da ötekine dönerek ''Evet evet oraya gidiver yavrum bir bak bakalım'' ya da ''Hayır istemez bekleyelim daha iyi'' diyordu. Kendisine getirilen haberleri dinliyor ve komutasında olanlar buyruk istedikleri vakit buyruk veriyordu. Ama haberleri dinlerken söylenen sözlerin anlamıyla değil de haberleri getirenlerin yüzlerinde ve seslerinde duyumsanan bir başka şeyle ilgiliymiş gibiydi. Askerlik alanında yıllardır kazandığı